Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Şehriver 1400 Hicri Kameri, 13 Safar 1443 ve Miladi 20 Eylül 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Abbas Karaşı ile İran'ın Lübnan'a gönderdiği yakıt gemilerinden taşıdığı mesaj üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aydın Girecek, Kalıcı Itır ve İsmail Hüsnü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi yayınladığı mesajda voleybol takımını takdir etti. Hafızları Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin mevzilerini hedef aldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Amerika tüm yaptırımları kaldırmalı dedi. Amerikan Başkanı Biden bir kez daha Washington'un nükleer anlaşmaya dönmek istediğini ileri sürdü. Eko ile ticaret hacmi 5 milyar dolara yükseldi. Necip Mikati, Lübnan'ın işgal altındaki topraklarının geri alınmasına vurgu yaptı. Şimdi haberler.
İran milli erkekler voleybol takımının dün Japonya takımını yenerek Asya şampiyonluğunu kazanmasının ardından İslam İnkılabı rehberi bir mesaj yayınlayarak voleybol takımını takdir etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi mesajında voleybol milli takımının galibiyeti İran milleti için oldukça halavetlidir. Siz aziz gençler ve İranlı direktörünüze teşekkür ediyorum ifadelerine kullandı. İran voleybol milli takımı dün 2021 Asya Şampiyonası rekabetlerinde finalde 3-0 Japonya'yı yenerek Asya şampiyonu oldu.
Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terörist yapılanmaları mevzilerini bombaladı. Devrim muhafızları Seyyid-i Şühada Karargahı Komutan Vekili General Mecid Ercüment gazetecilere yaptığı açıklamada devrim muhafızlarının teröristlerin İran'ın kuzeybatı sınırlarındaki son hareketlenmelerine karşı gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Komutan Ercüment, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terörist yapılanmalara ait 4 karargahın akıllı mermilerle hedef alınarak imha ettiklerini kaydetti. Devrim karşıtı yapılanmaların bazı yabancı ve karşıt ülkeler, hatta bazı Arap ülkelerinin istihbarat servislerince Irak'ın kuzeyinde örgütlendiğini işaretle, bu yapılanmaların İran'ın sınırına yakın noktalara konuşlandığı için gereken uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Seyyid-i Şühede Karargahı Komutanı, İran'ın Irak yönetimi ve Kürt bölgesel yönetimi yetkililerine uyardığına dikkat çekerek, karşıt grupların en ufak hata yapması halinde ağır yanıt alacakları şeklinde daha önce ikazda bulunduklarını işaretle, bu durumun devrim karşıtı yapılanmalara ait 4 karargahın imhasına yol açtığını vurguladı.
Devrim muhafızlarınca geliştirilen ve bomba ve patlayıcı maddelerin tespiti ve imhasında kullanılan ekipman ve robotlar görücüye çıkarıldı. Devrim muhafızlarının kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami'nin katılımıyla düzenlendi. Törende devrim muhafızlarının bomba tespiti ve imhası için yerli imkanlarla ürettiği yeni ürünler teşhir edildi. Sergide ayrıca çeşitli kabiliyetlere sahip robotlar, kontrol ve imha aracı, dedektör, bomba ve düzenek imha edici cihazlar ziyarete açıldı. İran devrim muhafızlarının kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün devrim muhafızları genel komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlendi. Tümgeneral Selami bu törende yaptığı konuşmada düşmanların yarattığı sorunların ve onların tehlikeli ve sinsice planların üstesinden gelebileceğimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi kanıtladık dedi. Düşmanların İran milletinin iradesine gölge düşürmek için çeşitli alanlarda yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Tümgeneral Selami, bugün teknolojinin birçok zirvesi İran halkı tarafından fethedildi ve büyük hedeflerin kesiştiği noktada ve düşmanların uyguladığı acımasız yaptırımlar döneminde büyüdük ifadesini kullandı. Tümgeneral Selami, İran halkının ilerleyişi asla durdurulamaz. Bu inancın ürünü gurur verici sürecin durduramayazlığı ve devamlıdır diye konuştu.
İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Amerika'nın yanlış politikalarını düzeltmesi ve önce tüm yaptırımları etkin, pratik ve doğrulu denetlenebilecek şekilde kaldırması gerektiğinin altını çizdi. Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Kurulu toplantısında konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın her daim ajans ile işbirliği yaptığını hatırlatarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi yaklaşımdan kaçınması ve bağımsızlık, tarafsızlık ve profesyonelliğini koruması gerektiğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısında yaptığı konuşmada, ajansın kendi sözleşmesi uyarınca, üye ülkeleri ayrımcılık yapmadan nükleer enerjinin barışçıl kullanılması ve geliştirmesi için yardım etmesi gerektiğinin altını çizerek, üye ülkelere deneyim, bilim, teknoloji ve ekipman transferiyle sürdürülebilir enerjinin geliştirmesi hedeflerine ulaşmak için, ayrımcılık yapmadan ve siyasi yaklaşımdan uzak durmak suretiyle yardım etmesi gerektiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Amerika tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini ihlal ettiğini dikkat çeken İslami, Washington yönetiminin sözde azami baskı politikasını fiyasko verdiğini kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerinin devamında Amerika'nın yanlış politikalarını düzeltmesi ve önce tüm yaptırımları etkin, pratik ve doğrulu denetlenebilecek şekilde kaldırması gerektiğini vurguladı. İslami ayrıca barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesislere yönelik her türlü silahlı saldırıların açık şekilde yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Amerikan Başkanı Joe Biden bir kez daha Washington'un nükleer anlaşmaya dönmek istediğini ileri sürdü. Amerikan Başkanı Joe Biden, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurul toplantısına gönderdiği mesajında, bu ülkenin nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesine hiç değinmeden Washington'un karşılıklı olarak bu anlaşmaya dönme peşinde olduğunu kaydetti. Slovenya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği Temsilcisi Anze Logar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin etkilerini kabul ederek İran'a karşı yaptırımların iptal edilmesinin nükleer anlaşmanın hayati bir parçası olduğunu vurguladı. Biden yönetimi 9 aydır iktidarda olmasına rağmen İran'a yönelik önceki hükümetin azami baskı politikasını sonlandırmış değil.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 344 kişinin daha yaşamını yitirdiği 17.397 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117.526'ya, vaka sayısı ise 5.424.835'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.707'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4.792.117'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran bu yılın ilk 5 ayında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'ya üye 9 ülkeyle yaklaşık 8 milyon ton ağırlığında 5 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 5 ayında İran ile diğer ECO'ya üyesi ülkeler arasında 4 milyar 967 milyon 319 bin 849 dolar değerinde 7 milyon 944 bin 322 ton ağırlığında ticaret yapıldı. Bu ülkelere İran 2 milyar 953 milyon 303 bin 532 dolar değerinde 2 milyar 14-16 milyon dolar değerinde ihracat yaparken bu ülkelerden 1 milyon 837 bin 11 ton miktarında 2 milyar 14 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. İran'ın ECO ile ticareti bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında toplam %8, değer olarak %38 arttı. İhracatta 1 milyar 106 milyon dolar ile Türkiye, 855 milyon dolar ile Afganistan, 421 milyon dolar ile Pakistan, 174 milyon dolar ile Özbekistan, 161 milyon dolar ile Azerbaycan, 117 milyon dolar ile Türkmenistan, 63 milyon dolar ile Kazakistan, 27 milyon dolar ile Kırgızistan ve 9 milyon dolar ile Tacikistan sırasıyla 1 ila 9. sırada yer aldı.
Dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden Tanker Trackers adlı firma, İran petrolünü taşıyan 3. tanker gemisinin Lübnan'a doğru yola çıktığını bildirdi. İsveç'in başkenti Stockholm'da faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden Tanker Trackers adlı firmanın iddiasına göre, İran petrolünü taşıyan 3. tanker gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı. Lübnan Hizbullah Hareketi tarafından İran'dan getirilen akaryakıt geçtiğimiz Perşembe günü korna sesleri ve bayraklar arasında ülkeye giriş yaptı. 4 milyon litre dizel benzin taşıyan 80 tankerlik konvoy Suriye üzerinden Lübnan'a taşındı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konuyla ilgili yaptığı açıklamada benzin devlet hastanelerine, bakım evlerine, yetimhanelere ve Lübnan Kızıl Haç'ına ücretsiz verileceğini duyururken fırınlar, özel hastaneler gibi yerlere ise maliyetin altında verileceğini ifade etmişti.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati bu ülkenin Siyonist rejim tarafından işgal edilen topraklarının geri alınmasına ve saldırılarına karşılık verilmesine vurgu yaptı. Lübnan Başbakanı yaptığı açıklamada yeni hükümetin tüm yasal araçlarla Lübnan'ın sularda ve kaynaklarındaki hakkına bağlı olduğuna ve ülkenin işgal altındaki topraklarını kurtarmayı tamamlamaya çalışacağını kaydetti. Mikati parlamentodan güvenoyu aldıktan sonra dış ilişkileri güçlendireceğini ve IMF'ye yardım için temas kuracağını belirtti. Lübnan parlamentosunda yine kabine için güven oylamasının bugün yapılacağı bildiriliyor. Mikati 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Batı Şeria'da 174 noktada çatışma meydana geldi. 17 yerleşimci yaralandı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Geçtiğimiz hafta içinde Batı Şeria bölgesinde özellikle esirlere destek ve Celbu hapishanesinden kaçtıktan sonra yeniden tutuklanan 4 esire işkence edilmesine tepki amacıyla gösterilerde ve eylemlerde belirgin bir artış gözlendi. Eylemlerde direnişçiler işgalci askerlerle karşı karşıya geldi. Üzerlerine yer yer ateş etti. Molotof kokteylleri, el yapımı patlayıcılar, havai fişekler, patlayıcı boru dirsekleri ve yanıcı şişeler attılar. Bu olaylar neticesinde işgalcilerden 17 asker ve yerleşimci yaralandı. En büyük hareketliliğin yaşandığı 17 Eylül'de 19 noktada çatışma tespit edildi. Elceleme askeri kontrol noktasında işgalci askerlere ateş edildi ve muhtelif patlayıcılar atıldı. Bunun yanı sıra Kudüs'teki Silvan semtinde bulunan Batnul Heva Mahallesi ve Ebu Dis Bellesi, El Halil'deki El Fevar mülteci kampı, Mesafir Yatta, Beytu Emir, Aside ve Babu Zaviye, Ramallah'taki El Muayyir, Nablus'taki Beyta, Sabih Dağı, Hivara kontrol noktası ve Beytu Decen, Kalkilya'daki El Funduk Köyü ve Kefer Kaddum, Eriha şehrinin güney girişi başlanmak üzere pek çok noktada çatışma meydana geldi. Perşembe günü 17 noktada çatışma oldu. Çatışma yerlerinden biri yine direnişçilerin işgalcilere ateş ettikleri ve gece şaşırtması eylemleri yaptıkları Elceleme askeri kontrol noktasıydı. Çarşamba günü 11, Salı günü 23, Pazartesi günü 25, Pazar günü 31, geçtiğimiz Cumartesi günü de 48 noktada çatışma meydana geldi. Çatışmalarda işgal güçleri Filistinlilere gerçek mermilerle, lastik kaplamalı mermilerle, gaz ve ses bombalarıyla saldırdılar. Bu saldırılar yüzünden Filistinlilerden de onlarca kişi ya mermi isabet etmiş sebebiyle veya gaz bombalarının yaydığı gazlardan etkilenerek yaralandı veya nefes alma sıkıntıları yaşadı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmesini kınayarak bu girişimlere karşı koyma hakkına vurgu yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında Suriye topraklarında Türkiye'nin işgali üzerinden geçen her gün Türkiye'de iktidardaki AK Parti yönetiminin terörizmi ve Güvenlik Konseyi'nin listesinde yer alan gruplara desteği başvurmak üzere niyetlerinin daha su yüzüne çıktığına işaretle Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Suriye topraklarına yasa dışı olarak girip Halep'in kuzeyindeki silahlı grupların komutanları ile oturum düzenlediğine dair gelen haberlerin Suriye egemenliğinin ihlalini kanıtlarken bu girişimiyle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına meydan okuduğunu belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ankara'yı Suriye'deki terör örgütlerine destek vermek ve silah ve para yardımında bulunmakla suçlarken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Suriye Özel Temsilcisi ve de Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'nin bu girişimlerine karşı açık ve net tutum sergilemesini talep etti.
Dünya Uygur Kongresi Başkanı olduğu ifade edilen Dolgun İsa'nın Türkiye girişinin yasaklandığı ortaya çıktı. Diken sitesinde yer alan habere göre Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolgun İsa, önceki gün geldiği Türkiye'ye hakkında giriş yasağı bulunması nedeniyle alınmadığını duyurdu. Avukatı da daha önceden kaldırılan yasak yerine yeni bir yasak konduğunu havalimanında öğrendiklerini söyledi. İsa, Twitter hesabından yayınladığı videolu mesajında 2006'dan beri seyahat yasağı olduğunu ancak bunun Ankara İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirtti. İsa, dün gece yarısı geldiği Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan sınır dışı edildiğini kaydetti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan'ın bilimsel çalışma adı altında Türk kıta sahanlığına yönelik provokatif girişimlerine devam ettiğini belirtti. Yunan basınında Nautical Geo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki İstmed boru hattının olası güzergahını haritalama amacıyla yapıcı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine yönelik iddialar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Yunan basınında yer alan söz konusu iddiaları mesnetsiz olarak nitelendirdi. Yunanistan tarafından Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına ilişkin Navtex'in 16 Eylül'de ilan edildiğini belirten kaynaklar, şu ifadelere kullandı. Saha incelendiğinde bir kısmının Türk kıta sahanlığında olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmeden Türk kıta sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan'ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen girişimine karşı ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk kıta sahanlığında olduğunu ve Türk makamları ile koordineli edilmesi gerektiğini bildiren itiraz NAV teksimiz yayınlanmıştır. Uluslararası hukukun kıta sahanlığını ülkenin var olduğu andan itibaren sahip olduğu, bu nedenle ayrıca ilan edilmesine dahi gerek bulunmayan doğal bir hak olarak tanımladığına dikkat çeken kaynaklar, buna karşılık Türkiye'nin uluslararası hukuktan yana yaklaşımının bir parçası olarak Türk kıta sahanlığı son haliyle 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e de ayrıca bildirildiğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün başlıklı konferansta yaptığı konuşmada insanlık olarak COVID-19 virüsünün yanı sıra ondan tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür ifadesini kullandı. İslam düşmanlığı virüsünün çok hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Erdoğan, 11 Eylül olayının ardından Amerikan yöneticilerinin takip ettiği politikayı sorumsuzca niteledi. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında İslam dini ve Müslümanlara yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi desteklediklerini de vurguladı.
Ve son haberimiz, uluslararası örgütlerin çağrısı üzerine Ermenistan kendi hava sahasını Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sivil uçaklarına açtı. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Türkiye arasında ilişkilerin yeniden kuruması için istişareler devam ederken, Ermenistan'ın kendi hava sahasını Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sivil uçakları için açtığı bildiriliyor. Dün yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Gürcistan Başbakanı üzerinden kendisine görüşme talebinde bulunduğunu ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adamları atması lazım. Bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması, eğer bu konuda gençken gerçekten samimi ise ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi de orada başlatırız," dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Genelkurmay Başkanı'nın Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik uyarısı etrafında. Terör grupları ve çeteleri son yıllarda Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in destekleriyle terör eylemleri ve saldırılarıyla özellikle de sınır bölgelerinde ve çevre bölgelerde terör havası oluşturarak İran'ı güvenlik açısından maksimum baskı altında bırakmak istediler. Bu kışkırtıcı ve güvenliği hedef alan hareketler her defasında misliyle yanıtlansa da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri'nin pazar günü açıklamaları bu alanda terörist gruplar ve hamilelerine yönelik ciddi bir uyarı sayılmaktadır. Bu bağlamda İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Irak kuzeyindeki terör örgütlerinin faaliyetlerini işaretli şu açıklamada bulundu. Kuzey Irak bölgesi hususunda maalesef bu yönetimin az ilgilenmesi ve Irak hükümetinde Amerika'nın varlığı yüzünden görülen zafiyetler ile karşı karşıyayız. Bu da devrim karşıtı çetelerin Irak'ın kuzeyinde aktif olarak var olmasına neden olmuştur. Tüm General Bakri, silahlı kuvvetlerin devrim muhafızları ordusu sorumluluğu ve istişareleri sayesinde bu tür terör örgütleri ve çetelerini tarihe gömeceğini ve son iki hafta boyunca operasyonların sürdürüleceğini, bunun da İran milletinin yasal ve bölgesel hakkı olduğunu, sınırların huzur içerisinde güvenli bir halde tutulması gerektiğini vurgu yaptı. Bu hususta iki önemli nokta göze çarpmaktadır. İlk olarak Irak'ın Amerikan askeri işgalinin ardından terör örgütleri ve çetelerinin faaliyeti için uygun bir sahaya dönüşmesidir. Amerika ise bu kaotik durumu İran güvenliği aleyhinde kullanmaktadır. İkinci önemli nokta, ülkenin güvenliği ve sınırlarına saldıran terörist unsurlara meşru tepki gösterme hakkıdır.
Tüm General Bakri, Amerika'nın bu bölgedeki Harir üssünü İran'a karşı komplolların yuvası olarak adlandırıp sözlerinde şu açıklamaya da yer verdi. Bu üssün sınırlarımızın yanı başında yer alması ve devrim karşıtı komplolların bu üs içerisinde planlanması ve bu tür girişimler sonlanmalıdır. İşimiz daha yeni başlamıştır ve ciddiyetle de sürdürülecektir. Bölgede istikrar ve güvenin sağlaması için diplomatik ve askeri faaliyetler yapılmalıdır. Şüphesiz İran bu konuda kararlı ve hızlı hareket etmektedir. Amerika hükümetinin 3 Ocak 2020'de devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı General Haç Kasım Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'e suikast düzenlemesinin ardından devrim muhafızları da bu kapsamda tepki göstermişti. Bu bağlamda Irak'taki en büyük ve en önemli Amerikan askeri üssü olan Ayn el-Esed üssü balistik füzelerle hedef alındı. Böylece İran'a yönelik terör eylemlerinin planlandığı üssün büyük bir bölümü yok edildi. Amerika, Batı Asya bölgesinde istikrar ve güvenlik sağlama bahanesiyle askeri varlığını artırmıştı. Ancak Amerika'nın askeri varlığı arttıkça bölgedeki güvensizlik ve terör faaliyetleri de artmış bulunuyor. Erbil, Kerkük, Neyneva ve Selahattin başta olmak üzere Amerikan Irak'ta 14 askeri üs kurarken, Irak'ın diğer bölgelerinde bir dizi gizli ve eğitim üssü faaliyet de gösteriyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı olan Müşteba Şahsevani, Amerika askeri üslerinin bölgedeki istikrarsızlıktaki rolünü şöyle anlatıyor. Amerika'nın bölgede hem doğrudan hem de dolaylı olarak birçok askeri üssü var. Bu üslerin her birinin korunduğu sırada amaçlarının güvenliği sağlamak olduğu iddia edildi. Ancak tarih göstermiştir ki Amerika askeri varlığının daha fazla olduğu yerlerde güvensizliğin daha fazla olduğunu göstermiştir. Nitekim Batı Asya'da da istikrarsızlık ve artan gerilimler süreci durmak bilmedi. Doğal olarak uluslararası ilişkiler ilkelerine göre bu konuda hem Irak hükümetine hem de Kuzey Irak bölgesine sorumluluk düşmektedir. İran ve bölge milletlerine karşı faaliyet gösteren bu terör gruplarını Kuzey Irak'tan söküp atmak için Irak hükümeti ve Kuzey Irak yönetimi bu sorumluluğu yerine getirmeleri gerekiyor.
Tahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına tepkisi etrafında. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tek taraflı yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri hususunda özel raportörü Alina Duhan, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının yasa dışı olduğuna vurgu yaptı. Alina Duhan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'ndeki oturumunda bu tür yaptırımların kaldırılmasını ve de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi çerçevesinde tek taraflı yaptırımların sınırlandırılması için belli bir mekanizmanın belirlenmesine vurgu yaptı. Doğan, 2019'da Suriye'ye karşı Amerikan Kongresi'nde onaylanan Sezar yasasına değinerek bu yasanın ülkelerin sınırları ötesindeki yaptırımların uygulanmasının en net modeli olduğunu belirtti. Sezar yasası Haziran 2020'den itibaren uygulanmaya başladı. Bu yasaya göre Amerika hükümeti Suriyeli kurum ve kuruluşlara karşı yaptırımlar hayata geçirebilir ve onları sıkıştırabilir. Bu yasayı hayata geçirmekten güdülen amaç Suriye hükümetine karşı baskıları artırmaktır. Amerika dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesi sayılmaktadır. Amerikan dış siyaset hedefleri çerçevesinde türlü yaptırım şekillerini birçok ülkeye uygulamakta uzun bir geçmişe sahiptir. Washington ortakları da yaptırımlar uygulanırken hep Amerika'nın yanında yer almışlardır. Bu yaptırımlar Amerika ve Batı siyasetlerine ve girişimlerine karşı çıkma veya ülkelerin tehdit oluşturması bahanesiyle uygulanmaktadır. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden en azından görünüşteki tutumlarında hükümetinin dış politika alanında yeni bir yaklaşım içerisinde iddia etse de pratikte Amerika Birleşik Devletleri politikaları ilerletme ve muhalif ülkeleri cezalandırma ve baskı altında bırakmak için bir araç olarak yaptırımlara hala güvenmektedir. Bu bağlamda Amerika'nın ortaklarına bile odaklandığı görülmektedir.
Biden yönetimi, Trump yönetimi gibi rakip veya Washington karşıtı ülkelere yönelik yaptırım yaklaşımını sürdürmüştür. Amerikan yaptırımlarının çoğunun Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan tek taraflı olarak ilan edildi ve uygulandığı göz önüne alındığında bu yaptırımlar yasa dışı sayılmalıdır. Azami baskıya kampanyası bağlamında İran'a şimdiye kadar uygulanan en ağır yaptırımlara ek olarak Amerika, Rusya gibi ülkelere karşı da yaptırım kararları almış. Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore'yi bu suretle aşure taleplerine karşı teslimiyete zorlamak istemiştir. Amerika'nın diğer ülkelere özellikle rakip veya hasımlarından çeşitli siyasi, ticari, güvenlik ve hatta insan hakları bahaneleri altında yaptırımlar uygulaması, görünür sebeplerin yanı sıra sırf Washington'un çıkarlarını gözetlemek çerçevesinde olduğu söylenmeli. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'a göre tüm dünya artık kontrolden çıkan Amerika'nın yaptırımlarından tüm dünya liderlerinin de sıkıldığını söylüyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Amerika'yı özellikle koronavirüs salgını sırasında tek taraflı yaptırımlar uyguladığı için defalarca eleştirdi ve temel tıbbi, sağlık ve ilaç ürünlerine erişimi kolaylaştırmak için yaptırımların kaldırılmasını veya azaltılmasını istedi. Elena Doğan ise tek taraflı yaptırımların Birleşmiş Milletler gücünü zayıflattığını, uluslararası işbirliğinde korkuya neden olduğu ve hukukun üstünlüğünü batıladığını düşünüyor. Tek taraflı ve ikinci el Amerikan yaptırımlarının hedef ülkeler üzerinde de yıkıcı etkileri olduğu kesindir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran'ın ilk yakıt tankerleri 16 Eylül geçtiğimiz Perşembe günü Lübnan'a ulaştı ve çok sayıda Lübnanlı tarafından coşkuyla karşılandı. İran yakıtının ikinci sevkiyatı ise 18 Eylül sabahı Suriye sınırını geçerek Lübnan'a giriş yaptı. Yakıt sevkiyatı muhalefetin bile İran ve Lübnan Hizbullah'ı için bir zafer olarak gördüğü bir konudur bugünlerde. Hatta bunu ilan etmese de bunun birkaç önemli ve stratejik sebepleri var kimi uzmanlara göre. Biz bugünkü sohbetimizde bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi öğretim üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Ahbaz Hocam katıldığınız için. Bölgemizde sizin de malumunuz zaman geçtikçe gün be gün yeni haberler duymaktayız. Özellikle İran'ın komşu ülkeleriyle ilgili hararetli gelişmeler çeşitli boyutlarda devam etmektedir. İran son sıralarda demin ifade ettiğim üzere bir yakıt tankerini 16 Eylül tarihinde Lübnan'a ulaştırdı ve ikinci sevkiyatı ise 18 Eylül'de yapıldı. Şimdi bu mesele daha önce Seyit Hasan Nasrullah İran'dan gelen tankerler bizim tankerlerimizdir şeklinde bir uyarı yaptı. Ve Siyonist rejime böylece bir mesaj verdi. Şimdi bu stratejik açıdan sizce acaba bir önem arz ediyor mu bu olay? Nasıl bir tespit yapıyorsunuz?
Şöyle ki daha önceden de İran'ın biliyorsunuz Venezuela Caracas'a gönderdiği kadar gemiler vardı ve onlar da çok düzgün bir şekilde ta okyanuslara geçerek Venezuela'ya ulaşmıştı. Ve o zamanlarda böyle saldırmaması söz konusuydu. Şimdi İran açıkçası İran donanması dönem dönem Akdeniz'de dönem dönem dünyanın dört bir yanında dolaşıyor, tatbikatlar yapıyor ve bunlar önemli gelişmelerdir ve İran hem Patriot'a hem İran'ın kendi iç denizlerinde ve dışarıda da kendi denizlerdeki iktidarını gösteriyor dosta düşmana. Burası Siyonist rejim için bir önemli bir mesajdır. Kaldı ki şöyle söylediğiz artık İran bütün silahlı kuvvetleriyle dostlarıyla hatta yeni gelişme olarak Şanghay İşbirliği'ne katılmasıyla dünyada birçok dosta da sahiptir. Artık bu uluslararası bir güvenlik teşkilatının bir üyesidir. Buranın için düşündüğümüzde küçücük Siyonist rejim ki kaldı ki Amerika'nın dünyada her tarafta başı belada olan bir durumda kendisi de çok fazla da bu işlere katmak istemiyor. Açıkçası bir Amerikansız İsrail'de çok düşündüğümüzde boyut olarak bence vurucu güzel olabilir ama boyut olarak çok küçük bir ülkenin halinde. Demek ki bunların hepsi düşünüldüğünde Siyonist rejimi bu kez en azından böyle bir macera peşine koşmaktan alıkoymuştur diye söylemek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi bu olay sizce İran ve Hizbullah'ın caydırıcı gücünü açıkça gözler önüne serdi mi bölgemizde?
Kesinlikle bu çok önemlidir. Bu çok önemli bir duruştur. Öteden beri İran'ın stratejik olarak Lübnan Hizbullah ile bağ olan ilişkileri dost ve düşman da bellidir. Yani bunlar her zaman için askeri olarak, eğitim olarak her alanda çok işbirliğine sahiptirler. Ve ta 2006 savaşından beri, 30 gün süren savaşından beri Lübnan Hizbullah'a da kendinin askeri gücünü göstermiştir Siyonist rejimine. İsrail rejimi genel olarak çok fazla doğrudan doğruya Hizbullah'la karşıya gelmek istememektedir. Şimdi de uzun ve yıpratıcı bir savaş İsrail'i çok yıpratır. Hele bu dönemlerde düşünecek olursak bugün bence bazı köfez ülkeleri veya diğer ülkeler, İslam ülkeleri İsrail'le siyaset olarak normalleşmeye veya hatta ekonomik siyasi işbirliklerine bir şey olacak olurlarsa da normal olarak Arap halkında, Müslüman halkında İsrail'e karşı önemli bir düşmanlık ve önemli bir nefret hatta söz konusudur. Eğer uzun ve sürecek bir savaşta bu halkların da kendilerinin yönetimlerine karşı ayaklanmaları söz konusu olabilir. Yani bu kadar da aşağılığı, bu kadar da aşağılanmayı, bu kadar da kendi yönetimlerinin İsrail'in dümen suyuna girmene kabul etmeyecekleri belirtilebilir. Bu nedenden dolayı o rejimler de muhtemelen İsrail'e bir senden varlık ediyoruz ama çok fazla da bu Hizbullah'a ve diğerlerine bulaşma. Uzun vardır biz kendimizle tehlikeye giriyoruz diyerekten şöyle diyelim mesela Fas'ta hiç mi olmayacak? Fas hükümeti bugün İsrail'le ilişkiler olabilir. Körfez'i kastetmiyor hani düşünün ki uzaklarda. Ama uzun vardır Faslılarda da bir İsrail karşı bir düşünce söz konusu olabilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsrail devletinin de nihayetinde çok fazla da eskisi gibi saldırgan tavırlar sergileyerek İslam dünyasının tepkisini çekmekten çekindiği de söylenebilir.
Doğru. Abbas Hocam, son soru olarak soruyorum. Şimdi İran'ın Lübnan'a bu yakıtı göndermesinin Amerika'nın siyasetleri sonucu Afganistan'da yaşanan durumuyla eş zamanlı olması sizce acaba manidar mı? Bu eş zamanlı olmak hangi açılardan önem taşımaktadır sizce?
Valla söylendiğine göre işte Amerika'nın böyle bir düşüncesi var. Orta Doğu'dan çekiliyor. Nitekim Afganistan'da boşaltması bunun bir göstergesidir. Uzun vadede muhtemelen öyle söyleniyor. Yani bizim hocalarımızın da söylediği, uzmanların da Amerika'nın emperyalizmi hedefini Asya Pasifik bölgesine koymaktadır. Çok uzun vadede Çin'le hesaplaşmayı düşünüyor. Şimdi denklemler alt alta üstte koyduğumuzda görülüyor ki artık çok Orta Doğu'daki kısır çekişmelere veya İşte dedin Afganistan'ı gördük. Uzun 20 sene süren bir Yıfratçılı savaştan sonra nihayetinde her ne kadar Afganistan'da yaşananları bugün bir çırpıda yani birinin lehine olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Zira Afganistan olayları daha yenidir. Yani en az aşırıcı gelişme, Taliban gibi bir örgütün Afganistan'a hakim olması uzun vadede Çimen'in fayda veya zarar getireceğini göreceğiz. Çimen bütün bölgesinin tehlikeli olacağını düşünenlerdenim ve uzun vadede Rusya'nın, İran'ın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, hatta Orta Asya devletlerinin güvenliği tehlikeye atacak düşüncesinde. Ama bunun ötesinde, yani bu olayları düşündüğümüzde veya Irak'ta yaşananları düşündüğümüzde, bunların hepsi gösteriyor ki Amerika çok fazla da dağınık olarak dünyanın her yerinde asker bulundurmak istemektedir. Ve özellikle de hedefini Asya Pasifik'te gelecekte Çin'lisi için büyük bir tehlike gördüğü Çin'le yaşamak istemektedir. Bu da İsrail rejiminin nihayetinde daha çok şımarık davranmasının önünde bir engel olarak duracaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor.
Doğru. Hocam, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir gerçeği yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde İran'ın Lübnan'a yakıt sevkiyatı haberi konusu etrafında bugün sohbetimizi ve analizleri sizlerle paylaştık. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Kararsu hocamız bizim uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakiri'nin Kuzey Irak yerel yönetimini İran karşıtı teröristlerin Kuzey Irak bölgesinde barınmaları konusunda uyarması, Pentagon'un 20 gün inkar ve yalanın ardından sonunda Kabil'de düzenlediği İHA'lı saldırıda 7 çocuğu katlettiklerini itiraf etmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran ve Irak arasındaki ilişkilere dair İranlı parlamenterin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkeni, Tahran ve Bağdat arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, ekonomi diplomasinin gerçekleşmesinin örneklerinden biri olduğunu belirtti. Tahran ve Bağdat arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesini değerlendiren İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Meşkeni, Irak Devleti'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede müttefiklerinden biri olduğunu ve bu yüzden her iki ülke için tüm alanlarda ilişki seviyesini yükseltmek önemli bir zaruret sayıldığını belirtti. Sözcü Meşkeni şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti Irak'ın en zorlu günlerinde Irak milletinin yanında yer aldı ve onlara tekfirci teröristlere karşı direnmekte yardımcı oldu. Dolayısıyla şimdi iki millet arasında derin bağlar oluştu. Irak yönetiminin son dönemde ülkeyi yeniden inşa etmeye başladığını ve buna göre bu ülkeye sunulacak teknik ve mühendislik hizmetleri İranlı iktisadi girişimciler için iyi bir gelir kaynağı olabileceğini kaydeden sözcü Meşkini, iki ülke arasında uzanan 1 kilometre ortak sınır ihracat giderlerini düşüreceğini, dolayısıyla İranlı iş adamları için yerli ürünleri Irak'a ihraç etme açısından uygun zemin oluşturacağını ifade etti.
İttilaat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliğine dair bir değerlendirme dikkatimizi çekiyor. Yazıda şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyini, İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeliğinin Amerika yaptırımlarının etkisizliği ve tek taraflı dayatmaların döneminin sona erdiğinin işareti olduğunu belirtti. Cumartesi günü bir televizyon programında İran İslam Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin arasındaki ilişkileri ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeliğini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyini günümüz dünyasında artan rolüne değinerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın daimi üyeliğine kabul edilmesi, Amerika'nın tehditlerinin artık etkisi olmadığını gösteriyor ve buna göre artık tek taraflı dayatmaların dönemi sona erdiğini söyleyebiliriz. Zira bu teşkilata üye ülkeler, dünya nüfusunun %43 kadarını, yani 3 milyarlık nüfusu kapsıyor ki bu rakamda çok yüksek kapasiteleri yansıtan rakamdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin şöyle devam etti. Eğer biz Batı dayattığı yaptırımları daha da ağırlaştırdığı zaman teslim olsaydık, onlar hedeflerine ulaşmış olacaktı. Ancak biz direndik, İran milleti direndi ve büyük zorluklara katlandı ve aynı zamanda bölgede gücümüzü göstermeyi başardık.
Hemşire gazetesinde İran ve Türkiye arasında ortak yatırım sitelerinin kurulmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran ve Türkiye parlamentoları dostluk grubunun İranlı eş başkanı Adil Necefzade, iki ülke arasında ortak yatırım sitelerinin kurulma zaruretine vurgu yaptı. İran ve Türkiye parlamentoları dostluk grubunun Van Ticaret Odası ile düzenlenen ortak oturumunda konuşan Necefzade, iki ülke arasındaki ortak sınır bölgesinde sınır ticaretine çekidüzen verilmesi, ikili ticaret hacminin arttırılmasında ve yıllık 30 milyar dolarlık hedefe ulaşılmasında etkili olacağını belirtti. Necefzade, Hoy ilçesinin İran ve Türkiye arasında en önemli ticari ve iktisadi güzergah olduğunu, ortak yatırım sitelerinin kurulması ve Hoy kenti ile Van'ın kardeş kent olması ve ortak ticaret odasının kurulması belirlenen ortak ticari hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacağını ve ikili ticaretin gelişmesi yolundaki engellerin kaldırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nin kök hücre alanında ilerlemesini ele alacağız.
Hatırlanan üzere geçen bölümde İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İslami nizamın bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemesinden söz ettik. Günümüz dünyasında gücün en önemli dayanaklarından biri bilim adamlarıdır. Nitekim hangi ülke daha hızlı bir şekilde bilimin köklü bulgularına ve formüllerine ulaşarak teknolojik ilerlemelerde kullanırsa daha hızlı bir şekilde güç dengelerini kendi lehine çevirebilir.
Başta temel bilimler olmak üzere çeşitli bilim dallarında iyi altyapısı ve yeteneği olan İran İslam Cumhuriyeti başlattığı bilimsel hareket zemininde bu alanda hem güç kaynağını hem kültürel ve manevi iktidarını geliştirmenin yanında bilim üretme gücünü de geliştirmeyi başardı. Geçen bölümde İran'ın hava uzay alanında kazanımlarından söz ettik. Bugün ise İran İslam Cumhuriyeti dünyada uzaya füze gönderen ve yörüngeye uydu yerleştiren seyrek sayıda ülkelerden biri olduğundan bahsetmek istiyoruz. Bu uydular iletişim, ulaştırma, komünikasyon ve insan yaşamında önemli yeri olan birçok alanda teknoloji devriminde belirleyici rol ifa eden bir imkandır.
İslam İran'ın son yıllarda ilerleme kaydettiği bilimsel alanlardan biri hiç şüphesiz kök hücre bilimi ve teknolojisidir. Kök hücre tüm hücrelerin anasıdır ve vücutta var olan tüm hücrelere dönüştürebilmektedir. Kök hücreler kendi kendine de yenileme ve kan, kalp, sinir ve diğer birçok hücreye dönüşme yeteneğine sahiptir. Kök hücreler ayrıca insan vücudunda hasara uğrayan dokularını onarma yeteneğine sahiptir ve hücrelere ölen dokulara nakledildikleri takdirde hasar gören hücrelerin yerini alarak dokuda meydana gelen hasarı onarmaya başlarlar.
Günümüzde kök hücrelerin emsalsiz özellikleri yüzünden bu hücreler biyoloji bilimi ve tedavi uygulamaları alanlarının vazgeçilmez konularından birine dönüşmüştür. Yine kök hücre üzerine yapılan araştırmalar da bir organın nasıl tek bir hücreden oluşarak geliştiği ve gelişmesini tamamladığı, daha da önemlisi bu hücrelerin nasıl hasara uğrayan hücreleri onardığı ile ilgili önemli bilgilere ışık tutmuştur. Günümüzde sinir sistemleri, kalp, kemik, yanık, pankreas gibi birçok hastalık ve hasarın onarımında kemik iliği ve göbek bağı gibi diğer kök hücrelerin kullanılması üzerine geniş araştırmalar yürütülüyor.
Günümüzde sağlık şartlarının gelişmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin de bulunması ile beraber dünyada toplumların sağlık seviyesi ve ortalama yaşam süresi de artmıştır. Buna karşın halen tıp dünyasının kronik ve çözüm bekleyen birçok hastalık ve özellikle kanser türleri ve genetik hastalık insanları tehdit ederek organlarını ve dokularını hedef alıyor. Kök hücre, bilimi ve onarım tıp dalı ise bu tür sorunların üstesinden gelebilmek için geliştirildi. Nitekim tıp uzmanları vücutta hasar gören dokuları onarabilen mucizevi hücrelerin borca varlığını öğrendikleri için büyük heyecan yaşıyor. Bu hücrelerin tıp biliminde antibiyotikler ve aşılar hastalıkları tedavi ederek köklerini kuruttuğu gibi yeni bir devrim yaratmakta olduğu belirtiliyor.
Tahran Radyosu.
Vücudumuzdaki hücreler genellikle belli ve özel hücrelerdir. Kalp, akciğer, kas, sinir, kan gibi. Ancak kök hücreler belirli hücreler sayılmıyor. Şöyle ki bu hücreler daha fazla kök hücreye veya başka hücrelere dönüşebiliyor. Kök hücreler ayrıca sınırsız sayıda çoğalarak yıpranan dokuların yerini alabiliyor. Kök hücreler başta hücrelere dönüşme yetenekleriyle vücutta onarım ve bakım rolü ifa edebiliyor.
Kök hücreler başka hücrelere dönüşmek gibi eşsiz yetenekleriyle ün yapmıştır. Yani bu hücreler tıp biliminde ihya edici tıp başlığı altında yer alan hasta organları onarma gücüne sahip olan hücreler olarak biliniyor. Bilim adamları bundan önce ceninden arınan kök hücrelerin üzerinde odaklanmıştı. Zira bu hücreler doğal olarak sayısı hücreye ve sonuçta da bebeğin dokuları ve organlarına dönüşebilen hücrelerdir. Ancak daha sonraları ahlaki meseleler ve kök hücre ile ilgili belirlenen kurallar araştırmacıları başka çözüm yolları bulmaya yöneltti. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti kök hücre ve onların tıbbi alanda makale sayısı bakımından İslam ülkeleri arasında birinci sırada ve kök hücreleri birçok hastalığın tedavisinde kullanma alanında dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nde Royan Araştırma Merkezi, kök hücre üzerinde araştırma yapmaya başlayan ilk araştırma merkezlerinden biridir. Bu merkez şimdiye kadar birçok başarıya imza attı. Merkezin başarılarından biri İran'da ilk kez kalp krizinden kaynaklanan hasarları kök hücre ile onarmaktı. Gözde hasarların onarımında ilk kez kök hücreyi kullanmak ve bebeklerin göbek bağının ilk özel bankasını kurmak, Royan Araştırma Merkezi'nin diğer bazı başarılı çalışmalarıdır.
Öte yandan Royan Araştırma Merkezi, Batı Asya bölgesinde Royana adı ile adlandırılan ilk hayvan klonlamasını gerçekleştirmesi dünyada büyük yankı bulan bir çalışmasıydı. Bu araştırmanın devamında Royan Araştırma Merkezi'nde 2 dana ve 3 oğlak klonlama yöntemiyle dünyaya geldi. İran ayrıca çocukların dişinden kök hücre elde eden dünyanın 3. ülkesi oldu. Amerika ve Japonya'dan sonra bu çalışmayı sonuçlandırdı. Yine Kan ve Kanser Araştırma Merkezi Başkanı'nın belirttiğine göre İran, kan yapan kök hücre naklini başaran ülkeler arasında yer aldı.
Hali hazırda Türkiye, Suudi Arabistan, Korsan İsrail, Rusya, İsveç ve Avusturya gibi bazı ülkeler kök hücre alanında bilim üretme bakımından İran'dan sonra geliyor. Bu alanda Asya ülkeleri arasında sadece Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan İran'dan önde sayılıyor. İslami İran'ın kök hücre alanında kaydettiği ilerlemeler hakkında açıklama yapan Royan Araştırma Merkezi öğretim üyesi Dr. Hamid Gurabi şöyle diyor. Kök hücre üzerine yüklü harcamalar yapan ülkelere rağmen İran çok az harcama ile büyük başarılara imza attı ve şimdi dünya genelinde adını duyuran bilim adamlarını yetiştirdi.
Genetik ve kök hücre bilimleri dünyanın en komplike bilimlerinden sayılıyor. İran bilim adamları ve araştırmacıları da diğer bilim alanlarında olduğu gibi bu alanda da faaliyet yürüterek dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı seviyeye geldi. Nitekim İran kök hücre alanında dünyada öncü ve referans ülkelerden biri oldu.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yeni arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, İran İslam İnkılabı'nın kalıcılık sırrının Allah-u Teala'ya dayanmak ve imana dayanmak olduğunu, zira galip olan iradenin Allah'ın iradesi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değineceğiz. Bu inkılabın kalıcı olmasının sırrı imanlara dayanmasıdır. Allah'a dayanmasıdır. Zira siz görüyorsunuz, ülke çapında halkın büyük kitlesinin inkılaba karşı bir düşmanlık olduğunu hissettiğinde, ciddi bir düşmanlığı hissettiğinde hiçbir çağrı olmadan geldiklerini görüyorsunuz. Siz 9 D gününde bu ülkede neler yaşandığı ve neler olduğunu gördünüz. Her zaman milyonluk yürüyüşleri küçümsemek, aşağılamak için birkaç bin kişinin geldiğini göstermeye çalışan düşmanlar itiraf ettiler ve bu 20 yılda İran'da bu azamete hiçbir halk hareketin olmadığını söylediler. Bunu itiraf ettiler ve yazdılar. İslam Cumhuriyeti hakkındaki gerçekleri gizlemeye çalışanlar bunu söylediler. Neden? Sebep şu ki, halk düşmanın İslami nizama karşı durduğunu hissettiklerinde meydana geliyor. Bu imanlı harekettir, bu kalbi bir harekettir. Bu içinde ilahi motivasyonu olan bir şeydir. Allah'ın gücünün elidir, ilahi iradenin elidir. Bu şeyler benim ve benim gibilerin eli değildir. Kalpler Allah'ın elindedir. İradeler ilahi iradeye tabidir. Bir hareket ilahi olduğunda, Allah için olduğuna, işin içinde ihlas olduğunda Allah-u Teala böyle savunuyor. Bu yüzden şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah müşriklerin saldırılarını ve sinsi tuzaklarını iman edenlerden def edip uzaklaştırıverecektir. Bunu İslami nizamın düşmanları anlamıyor, bugüne kadar da anlamamışlar. Bu yüzden tehdit ediyorlar, konuşuyorlar, çeşitli yöntemler kullanıyorlar, kendilerince İslam Cumhuriyeti'nin zayıf noktalarını buluyorlar. Bazen de insan hakları ismini öne sürüyorlar. Bazen demokrasi ismini dile getiriyorlar. Artık bugün dünya insanları için gerçekten gülünç olan numaralar. Kamuoyu diyorlar. Fakat eğer kamuoyu Amerika ve Siyonizmin bu sözlerine inansaydı, dünyada, diğer ülkelerde, çeşitli halklar, farklı dönemlerde istikbal liderlerine yönelik nefretlerini göstermezlerdi ki şimdi gösteriyorlar. Yolculuk yaptıkları her yerde bir grup onlara karşı slogan atıyor. Belli ki dünya kamuoyu bunların numaralarına kanmamışlardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca nimet bağışlayan, büyük bağışlarda bulunan, kullarına ihsan ve inamlar da bulunan Mennan ismi mübarek hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda Allah'ı tanımanın en iyi yollarından biri Esmaül Hüsna hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu söyledik. Büyük alim ve ariflerden Kadı Said Kumi, Allah'ı tanımak ve Esmaül Hüsna arasındaki bağlantıyı çok güzel bir şekilde beyan ederek şöyle diyor: Canlılar, Allah'ın sonsuz nimetlerine şükretmek ve menfaatleri çekmek ve zararları kendilerinden def etmek için Allah'ı ve marifetini tanımaya ihtiyaçları vardır. Ve Allah'ın insan aklının ereceğinden ve akıl vasıtası ile onu idrak etmekten çok daha üstün olduğu için Allah kendi fazlı ve keremiyle kullarının onu bu isimler ile anmaları için kendisi için bazı isimler vermiştir. Öyleyse Allah'ın kullarına, mevlalarına en yakın şey onun isimleridir. Ve kulları için Allah'ı zikretmek, anmak ve marifetini anlamak için onun isimlerinden ve sıfatlarından başka hiçbir yol yoktur.
Mennan ismi mübarek, mümin ve bağışlayan anlamında olan men kökünden türetilmiştir. Arap edebiyatında ağır ve değerli olan her şeyin men denir. Minnet kelimesi de bu kökten alınmış ve nimet vermek anlamındadır. Mennan ise nimet vermektir ve mennan olan Allah da kendi kullarını büyük ve değerli nimetlere gark ediyor. Tabii ki bildiğiniz gibi ilahi nimetler sayılamayacak kadar fazladır. Bu gerçek Nahl suresinin 18. ayetinde bu şekilde beyan ediliyor. Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.
Tahran Radyosu.
Fakat ilginç olan ise Allah'ın büyük nimetleri arasında Allah'ın minnet olarak belirttiği nimetler ise Kur'an-ı Kerim, iman, imamet, risalet, velayet ve nübüvvet gibi manevi nimetlerdir. Nitekim Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruluyor. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım ve onları varisler kalalım. Bu yüzden Allah'ın insana verdiği sayısız nimetleri zikretmesi mü'mine dikkat edilmesi içindir.
Allahu Teala Ali İmran suresinin 164. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti üreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Tabii ki İslam peygamberinin tüm beşeriyet için bir nimet olduğu unutulmamalıdır. Fakat ancak müminlerin bu nimetin kıymetini bildikleri ve ondan yararlandıkları için bu yüzden bu ayette müminlere lütufta bulunulduğunu belirtiyor.
Mennan kelimesi bazen minnet ve lütufta bulunmak için kullanılır. Örneğin eğer biri insan hakkında bir iyilikte bulunursa ve ardından onun başına kakarsa minnet yapmış olurum. Bu minnet insanın ahlaki rezillikleri ve çirkin özelliklerindendir. Fakat şerefli insanların özelliklerinden biri ise biri hakkında herhangi bir iyilikte bulunursa onu unutmasıdır. Allah Resulü bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Kim bir mümine iyilikte bulunur, ardından sözleriyle onu rahatsız eder ve başına kakarsa Allah onun iyiliğini batıl eder ve onu mükafatlandırmaz.
Bu arada bizzat Kur'an-ı Kerim'de başa kalkmak kınanmıştır ve Bakara suresi 264. ayetinde ise şunlar belirtiliyor. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve günün kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Ayrıca yine Bakara suresinin 262. ayetinde salih kulları hakkında şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır.
Fakat bazen de minnette bulunmaya izin verilmiştir. Nitekim Muhammed suresinin 4 ayetinde Müslümanlara ya minnette bulunmaları ve karşılıksız kafir esirleri serbest bırakmaları veya takas edilerek serbest bırakılmalarını buyuruyor. Bu yüzden zalim ve mağrur kafirlerin başına kalkmanın Müslümanlara bir nevi izzet olduğu söylenebilir. Ve Allah ise Müslümanlara izzet ve kafirlere de hakareti irade buyurmuştur.
Allah'ım,
Allah'ın nimeti ve lütufta bulunmasının iki özelliği vardır. Birincisi, verilen nimet büyük ve değerlidir. İkincisi ise, nimet veren mün'im, nimeti beklentisiz bağışlamasıdır. Fakat burada akla bir soru geliyor. Acaba Allah neden bazen şerif ve semavi Kur'an-ı Kerim'de minnet kelimesini kullanmasıdır? Nitekim Hucurat Suresi 17. ayetinde şöyle buyuruluyor. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.
Bu soruya yanıt olarak her şeyden önce sözün amacına ulaşması ve muhatabın etkilemesi için kelimeleri doğru kullanmak ve birbirinin yanındaki dizilişi ve farklı muhataplara karşı konuşma tarzı ise önemli olduğunu bilmek gerek. Edebiyatta kelamın güzelleşme yöntemlerinden biri meşakale yapmaktır. Meşakale aslında kelime anlamıyla şekilleri aynı olan ve edebiyat teriminde ise önceki ve sonraki kelime ile benzer şekillere sahip olan kelimeleri peş peşe kullanmaktır.
Ali İmran suresinin 54. ayetinde ise meşakalenin bir örneği görülüyor. Onlar Yahudilerden inanmayanlar Hz. İsa'yı öldürmek üzere bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık onlara bir düzen kurdu ve şeytani oyunlarını bozdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. Burada Allah'ın düzeninden hedef, düzenin cezasıdır. Yoksa Allah düzen kurma ehli değildir. Allah onların, yani Hz. İsa'nın düşmanlarının düzenini yok etmeyi, cümleyi güzelleştirmek ve benzer hale getirmek için düzen kelimesini kullanmıştır. Lütufta bulunmak, yani Allah'ın iman ehline minnette bulunması da bu şekildedir. Yani onlar Müslüman olduklarını Resulullah'a kalktıkları için Allah da onların İslam'a hidayet olmalarından karşılıksız olarak minnet sayıyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü süremizin de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün sizlerle İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiye Dua kitabından güzel bir bölümle veda etmek istiyoruz. Ey Yüce Allah, ey Rabbimiz! Mülk de, hamd da sana aittir. Senden başka ilah yoktur. Hilim ve kerem sahibisin. Şefkatlisin, büyük nimetler verirsin. Yücelik ve ikram sahibisin. Gökleri ve yeri yaradansın. Senden istiyorum ki, inanan kullarının arasında bir hayır, bir afiyet, bir bereket, bir hidayet, itaatin önünde bir amel veya onları sana doğru iletecek, katındaki derecelerini yükseltecek, dünya ve ahiret hayrına sebep olacak bir hayır paylaştırdığın zaman benim payımı çok ve nasibimi bol edesin.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.